Ekonomi gündemi.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye, Ankara'dan, başkentimiz Ankara'dan sesleniyoruz sizlere. Programımız Ekonomi gündemi başlıyor. Programımıza birlikteliğimize hoş geldiniz efendim. Saatimiz 14.05, 14 haberlerini dinledik ve 14 haberlerin ardından birlikteyiz ve birlikteliğimiz yaklaşık 50 dakika boyunca sürecek. Programı sizler için Zeynep Yıldırım hazırladı. Teknik yönetim Ayhan Taççı. Mikrofonda ben Osman Orkun Kara. Program danışmanımız, daimi konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Erdal Tanas Karagöl stüdyomuzda yanımızda. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun. İyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Öncelikle hemen belirtmek istiyorum değerli dinleyenler. Kişi başı gelirinden bahsedeceğiz. Kişi başına düşen gelirden bahsedeceğiz bugün. Ana başlığımız bu olacak.
Doğru.
Kişi başına düşen gelir, paramızın satın alma gücünden bahsedeceğiz. Gelirimizle satın alma gücümüz neden eşit değil? Bu sorunun yanıtını bulmaya çalışacağız. Bunları konuşacağız ve bu konuları konuşmak üzere danışmanımızla birlikte bir konuğumuz var stüdyomuzda. Sosyal Bilimler Enstitüsü, yine Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden araştırma görevlisi Sayın Didem Koca. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bizlere ulaşabilirsiniz. Konuyla ilgili sorularınızı yöneltebilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Çift 090-312 başkentimizin Ankara'nın alan kodu 463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımız. 463-34-19, 463-34-21. Ayrıca bizleri www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden, televizyonunuzun radyo seçenekleri bölümüyle uydudan ve radyolarınızın başındaysanız kısa dalga frekanslarından bizlere ulaşabilirsiniz. Bu metre ve frekansları da vereyim mi sevgili dinleyicilerimize? Yani bu frekanslardan radyo bulabiliyorlar mı? Bulabiliyorlar. Peki. 19 metre 15.350 kHz Avrupa'dan. Irak, İran, Suriye, Azerbaycan'dan 25 metre 11.925 kHz'den, Irak, Suriye, Ürdün, Arap Yarımadası 19 metre 15.480 kHz üzerinden bizleri dinleyebilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Evet, kişi başına düşen milli gelirden bahsetmeden önce telefon bağlantımızı sağladık. Hazır telefon bağlantımız. Para ve sermaye piyasalarındaki son durumu öğreneceğiz. Kimden öğreneceğiz? TRT muhabiri Sayın Feryal Ardal Erkaya'dan öğreneceğiz. Feryal telefonun diğer ucunda. Mikrofonu hemen size bırakıyoruz Sayın Erkaya. Buyurun, neler aktaracaksınız bugün?
Çok teşekkür ediyorum Orkun Kara. Merhabalar. Evet, haftanın ilk işlem günündeyiz. Yeni haftaya başlarken faiz dışı fazlayla bu verinin açıklanmasıyla başladık. Kasım ayında 15,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Öte yandan işsizlik oranı da açıklandı. Eylül döneminde 2,4 puanlık bir artışla %13,8 seviyesinde gerçekleşti işsizlik oranı ve geçen yılın aynı dönemine göre 817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bin kişi oldu. İstihdam oranı %46,1. İş gücüne katılma oranı biraz azaldı. Kayıt dışı çalışanların oranı %36 olarak gerçekleşti. Evet, piyasalardaki son fiyatlamalara baktığımızda ise orada dolar TL kotasyonunun 5 lira 83 kuruş seviyesinde olduğunu görüyorum. Avro 6 lira 50 kuruşta. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdının ortalama bileşik faiz oranı %11,86 düzeyinde. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1477 dolar. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 1866 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 453 liradan alıcı buluyor. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise 277 lira ve Borsa İstanbul Yüz Endeksi şu anda Cuma günkü kapanışının %0,46 üzerinde 110.989 puan seviyesinde seyrini sürdürüyor. Para ve sermaye piyasalarına dönük aktaracaklarımız bunlar.
Müzik. kişi başına düşen milli gelir dedik ve gelirimizin satın alma gücü dedik. Bunlardan bahsedeceğiz. Bu konular önemli konular. Doğru. Çünkü son zamanlarda gündemde olan konular değil mi hocam?
Doğru, doğru.
Yani zam geliyor. Özellikle asgari ücret konusunda bir sonuca gelindi mi?
Yok, daha devam ediyor tabii.
Evet.
Görüşmeler.
Maaşlara gelen zamlarla almış olduğumuz paralarla almış olduğumuz o hizmet arasındaki açık kapanıyor mu yoksa büyüyor mu? Nasıl gidiyor? Yani paramızın satın alma gücü artıyor mu azalıyor mu hocam? Önce
evet,
bu soruyla başlayalım.
Şimdi şöyle tabii şimdi satın alma gücü ya da işte ülkelerin kişi başı geliri farklı. Yani kişi başı geliri şöyle hesaplıyoruz diyelim dolar bazı yani uluslararası karşılaştırmalarıyla ülkeler arasında karşılaştırma yapmak için işte gayri safi milli hasılamız yani üretimimizi diyelim TL bazlı bunu dolara çeviriyoruz. Sonra hani dolara çevirirken tabii ortalama yıllık ortalama dolar kuru neyse ona çevirdikten sonra toplam nüfusumuza bölüyoruz. Yani hani dolar bazlı üretimimizi nüfusa böldüğümüzde yıllık olarak kişi başı çünkü nüfus olduğu için kişi başı gelirimizin ne kadar olduğunu orada bulabiliyoruz. Tabii bu çok belki şey bir hesaplama hani direkt bir hesaplama yani işte en zengini de en fakiri de ortalama bir demek kişi başı gelire sahip oluyor. Yani en sıradan fakir birisi de diyelim aynı kişi başı gelire sahip oluyor.
Evet.
Ama en zengin bir kişi de yani diyelim işletmesi olan çok yüksek diyelim miktarda sermayesi olan birisi de aynı kişi başı gelire sahip olduğu varsayımı üzerine. Yani bu bir nevi aslında ne yapıyor? Bir karşılaştırma yapıyor. Yani işte Türkiye'nin 2018 yılındaki kişi başı gelir işte 9632 işte Dünya Bankası'na göre 9300 dolar. Dolayısıyla hani oradaki kişi başı gelirle diğer ülkeleri karşılaştırıyoruz. Türkiye gelişmekte olan ülkeleri karşılaştırıyoruz. Türkiye zengin ülkeler ya da işte 45.000 dolar kişi başı geliri olanı karşılaştırıyoruz ki yani hani gerçek durumumuz nedir? Tabii bazen de İşte bu direkt karşılaştırma çok bazen anlam ifade etmeyebilir. Yani hani direkt alıp üretimi nüfusa böldüğünüzde hani gelir eşitsi adalesi ayrı bir tarafa da bazen de sahip olduğunuz diyelim işte 9300 dolarlık bir kişi başı gelirin gerçekten yani değerinin ne oldu ya da işte fiyat farklılıklarını ortadan kaldırıyoruz. Uluslararası karşılaştırmalarda bu 9300 dolarlık bir gelirle ne alındığını hesaplamak için ülkeler arasında şey yapıyoruz. Yani hani o ülke paralarıyla bir eşitleme yapıyorsun. Satın alma gücü işte fiyat farklarını giderip bunun ne anlama geldiğini ifade ediyorsun. Ve orada da baya bir fark var. Mesela hani Türkiye'nin 2018 yılı itibariyle kişi başı gelir 27.000 doların üzerinde. Yani satın alma gücü paritesine göre hazırladığımızda, hesapladığımızda. Tam tersine mesela gelişmiş ülkelerde bu fark çok olmuyor. Yani hani kişi başı geliri neyse, diyelim dolar bazlı üretimini nüfusa böldüğümüzde İngiltere'de bu işte 42.000 dolar. Ama satın alma gücü anlamında bunun değeri nedir diye baktığımızda işte 45.000 dolar. Yani hani arada 2-3.000 dolar fark ediyorsa
normal.
Normal yani. Evet. Hani, ama Türkiye'de diyelim 9.000 dolardan işte 27.000, 18.000 dolar fark edebiliyor.
Hocam şimdi an itibariyle bizim kişi başına düşen milli gelirimiz 9.300 dolar mı?
Yani 2018 rakamlarıyla.
9500 dolar.
9000'e yakın şu andaki rakamlar diyelim.
Peki 9500 dolar dedik. Satın alma gücü paritesine göre nedir bu rakam?
Bu işte 27.000 doların üzerinde 2018
Bunu nasıl rakamlar. Belirliyoruz 27.000 doları? Onu, ihtiyaçlarımızı hesaplayıp ona göre mi?
Ya sizin satın almanızı belirliyor. Mesela 9300 dolarlık bir geliriniz varsa bunun uluslararası anlamdaki değeri nedir? Mesela işte Türkiye'de işte 1500 diyelim 1500 TL ile işte kira veriyorsunuz diyelim, yani bir ev kiralıyorsunuz. Aynı ev New York'ta 1500 dolar olabiliyor. Dolayısıyla sizin evinizin kirası 1500 TL değil de belki işte 1000 dolar ya da 1500 dolara yaklaşık bir kira ödediniz. Dolayısıyla harcamanızın 1500 TL değil de 1500 dolar oldu. Dolayısıyla onu her kalem için diyelim hesapladığımızda 9000 doların üzerinde bir harcama yaptığınız ortaya çıkıyor ve bu harcamayı harcama ve gelir eşitliğinden eğer harcıyorsanız geliriniz vardır. Dolayısıyla harcama kadar bir gelirinizin olduğu varsayımıyla sizin uluslararası anlamda ki elde ettiğiniz o kişi başı gelirin neye karşılık geldiğini bir şekilde ne yapıyor çıkarıyoruz. Tabii bu karşılaştırmalarda hangisi önemli, yani hani işte bir normal bir yapılan bir hesaplama mı önemli, yani siz mesela şu anda diyelim 2019 rakamlarına göre aşağı yukarı sizin 9000 dolarınız var, yani öyle gözüküyor ama satın alma gücü paritesine göre belki bu 25-26 bin dolardır ama gerçekten 25-26 bin dolar mı yoksa 9000 dolarınız mı var, hani buna baktığımızda yani bu hangisinin ele alınması, hangisinin kullanılması gerektiği konusunda da tartışmalar var. Çünkü 9000 diyorsun ama harcamaların daha fazla. Uluslararası karşılaştırmalarda 26-27 bin diyorsun. Diyorsun ki ben 27 bin dolarım yok yani, hani öyle de diyebilirsin. O yüzden esas olarak belki şeye bakmak lazım, yani hani farazi olarak 26-27 bin doların belki uluslararası anlamda vardır, harcama anlamda, ama gerçek olarak olmadığına göre ilk hesaplanan o hani gayri safi milli hasıla üretimi nüfusa böldüğümüzde ortaya çıkan milli gelir aslında ülkenin milli gelir hakkında, ülkenin üretimi hakkında, üretim yapısı hakkında da bir fikir verir. Çünkü ortaya çıkan gayri safi milli hasıla, ortaya çıkan üretim aslında o. Çünkü yani üretimi eğer baz alırsak bu anlamda ortalama diyelim dolar kuruyla hesaplanan gayri safi milli hasıla nüfusa böldüğümüzde belki en önemli kriter bu. Çünkü mesela şey karşılaştırmalarında bu diyelim işte ülkelerin sınıflandırılmasında ağırlıklı olarak bu kişi başı geliri alırlar. Ama satın alma gücünü de son dönemlerde ülkeler kullanıyor. Yani hani o da bir kriter, fakat dediğimiz gibi yani ülkeler hakkında, üretimleri hakkında, ekonomik yapıları hakkında, işte ne kadar güçlü bir ekonomisi var, ne kadar diyelim işte katma değerli üretim üretiyor, yani ihracat yapabiliyor mu, dışarıya ne kadar hani dış finansmana ihtiyacı var, dışa bağımlılık da bu birebir ilgili. Zaten şeye de bakınca aslında şimdi kişi başı gelire baktığımızda yani bizim gibi böyle işte biz yani Çin mesela hani 9000-10000 arası diyelim geliri olan ülkeler, işte orta gelir ve üstü, orta gelir üst dilimde yer alan ülkeler ve bu ülkelere bakın, mesela gelişmekte olan ülkelerde bu genelde ortak bir şey özelliktir. İşte dış finansman ihtiyacı vardır, tasarrufu düşüktür, yatırımı düşüktür, işte bazının borcu yüksektir, bazının bütçe açığı yüksektir. Hani göstergeler de birbirine bağlıdır ama siz bunu 9000 değil de diyelim 27000 dolar diye hesapladığınızda, baz aldığınızda, ama 27000 dolar da bayağı yani yüksek bir kişi başı gelir anlamına geliyor satın alma gücü paritesine göre. Bu da yüksek gelirli ekonomi demek. Hani o yüksek ekonomilerin de bizim gibi şeyleri yok, yani bizim gibi yani ekonomik anlamda sorunları yok, yani bizim gerçekten hani orta gelir grubunun üst diliminde işte yüksek gelirli ekonomiler içerisinde girme çabası içerisinde olan bir ülkeyiz ki yani işte gelir, bu gelire sahip olan ülkelerde genelde hani 9-10 bin dolar kişi başı gelir olan ülkelerinde konuştukları ya da sahip oldukları sorunlar maalesef hem bu sorunlar. O yüzden Yani bu kişi başı geliri almak bazen daha şey olabilir. Yani ülke hakkında.
Gerçekçi.
Gerçekçi olabilir. Evet, ülkenin üretimi Didem hakkında, Hanım, yapısı hakkında.
Bu konuda neler söyler peki?
Ya hocamın da söylediği gibi ülke gelir grupları kişi başı gelire göre düzenleniyor. Dolayısıyla Türkiye'nin yani bu sınıflandırma yapacak olursak 3 ana kategoride bu sınıflandırma söz konusu. Özellikle yani son açıklanan şeye göre Dünya Bankası tarafından belirleniyor bunlar. 2019 yılı Temmuz ayı verilerine göre kişi başı geliri 1025 doların altında olan ülkeleri biz düşük gelirli ülkeler diyoruz. Bunun dışında diğer kategoride yer alan ülkeler orta gelirli ülkeler. Ama bunlar daha geniş bir banda sahip oldukları için bunlar da iki grupta inceleniyorlar. 1026 dolarla 12.375 dolar arasında olan ülkelere biz orta gelirli ülkeler ismini veriyoruz. Türkiye'nin de bulunduğu kategorinin de burası olduğunu söyleyebiliriz. Tabii orta gelir ülkelerde 1026 dolarla 3.995 dolar arasında olan gelir alt orta gelirli ülke gelir gruplarında bulunurken üst orta gelir yani Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu 3.996 ile 12.375 dolar kişi başı gelire sahip ülkeleri de biz üst orta gelirli ülkeler ismini veriyoruz. Yüksek gelirli gruplu ülkelerde 12.375 doların üzerindeki ülkeler. Peki bu
Amerika'yı merak ettim. Kaç doların üzerinde acaba?
Yani İngiltere 42 bin dolar, o da 45 falan ya da işte tam rakamına bir bakmak lazım. Yani yüksek 40 ile 50 bin, 45-50 bin dolar arasında olan ülkeler.
İlk iki sıra değildir ama, değil mi?
İlk sıra. Yok, ilk sırada genelde işte bu İskandinav ülkeler var, işte Katar var, Norveç var. Yani kişi başı gelir anlamda şey olan ülke ama gayri safi milli hasıla büyüklüğü anlamda evet. Birinci sırada, yani ikinci sırada Çin geliyor. Mesela Çin, işte o da böyle 9 ile 10 bin arasında bir kişi başı geliri var. Fakat gayri safi milli hasıla anlamda da şeyi var, hani şey geliri yüksek, yani 10-12
geliri
trilyon.
Geliri çok yüksektir.
Ama nüfus fazla olduğu
nüfus
için.
Nüfus da çok fazla olunca.
Fakat işte şeye de bakıldığında da o da bizim gibi, yani işte satın gücü paritesine göre de bizim gibi 25-26 bin dolarlık bir şey var, kişi başı gelir var.
Evet, kaldığımız yerden devam edelim mi?
Ülke gelir gruplarından bahsediyorduk. Evet. Peki bu ülke gelir grupları ne sıklıkla değişiyor ya da değişen ülkeler var mı? Buna bakacak olursak ülkelerin kişi başı gelirine göre belirlenen bu gruplar özellikle 2019 yılında bazı ülkelerin gelir gruplarının değiştiğini görebiliyoruz. Yani çok sıklıkla olmuyor ama o değişen ülkelerden biraz bahsedebiliriz. Mesela Zimbabwe ve Senegal'in düşük gelir grubundan alt orta gelir grubuna doğru yükseldiğini, diğer yandan Kosova, Sri Lanka, Gürcistan gibi ülkelerin alt orta gelirden üst orta gelir, Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu üst orta gelir grubuna yükseldiğini söyleyebiliriz. Tabii burada önemli olan bu değişkenlerin çok kısa süreli olmadığını, gelir grupları arasındaki değişkenlerin çok uzun, çok kısa süreli olmadığı, uzun yılları aldığı ve önemli olanın da aslında alt orta gelir grubundaysanız eğer bir ülke olarak düşük gelir grubuna düşmemeniz aslında en önemlisidir. Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durum, biraz önce de söylediğimiz gibi orta gelir grubunun şanssızlığını yaşıyor. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü bu grupta yer alan ülkelerin uzun yıllar bu gelir grubunda yer alabildiğini ifade edebiliriz. Tabii bu değişimler nasıl oluyor? Bu değişimler için Türkiye'nin de bu değişime ihtiyacı var. Üst orta gelir, üst grup gelir grubuna yükselebilmesi için yeni atılımlara, yeni kuvvetlere, yeni güçlere ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla burada da yeni atılımın, o yeni kuvvetin ne olması gerektiği noktasında özellikle Türkiye için konuşacak olursak üretim yapısının değişmesi, yine Türkiye algısına yönelik yeniliklerin, bu alanda yeniliklerin ortaya çıkması, bunun yanında işte ülkeye gelecek yabancı yatırımların miktarındaki artışı gibi maddeleri aslında arttırabiliriz. Bunların ortaya çıkması, bunlarla ilgili çalışmaların yapılmasıyla birlikte aslında Türkiye neden yüksek gelirli grup ülkeler arasında yer almasın? Evet, devam edecek olursak.
Neden yer almasın diye bitirdik ama bu aynı zamanda da bir soru oldu.
Evet.
Neden yer almasın ya da yer alması için neler yapılması gerekiyor hocam?
Evet, işte aslında hani son dönemlerde bu çok konuşulan bir şey çünkü... Hani Türkiye 2013-14 yıllarında 13-14 evet yani o yıllarda yani 11 bin seviyelerine çıktı. Yani şey böyle yüksek gelirli ekonomiler içerisinde yer aldı. Yani zorladı fakat sonraki dönemlerde işte çünkü yani bir taraftan sizin diyelim üretim yapmanız yeterli olmuyor. Yani çünkü sonuçta kişi başı gelire en etki yapan faktör sonuçta üretim yani daha çok üretim yaptığınızda bir şekilde de daha yüksek kişi başı gelire ulaşma imkanınız var. Fakat dolar bazlı olduğu için siz üretim yaparsınız ama dolar değer kazanır ya da işte yerel paranız TL değer kaybettiğinde ürettiğiniz üretimin ya da işte gelirin dolar bazlı değeri diyelim düştüğünde çok şey olmaz yani hani dolar bazlı gayri safi milli hasıla ya da üretim diyelim artmayacağı için hatta bazen yerinde saydığı için sizin böyle hani bulunduğunuz orta gelirden yüksek gelirli ekonomilere girmeniz şey olabilir yani hocam, zaman alabilir.
Üretimimiz artarsa paramızın değeri azalır mı?
Ya şöyle üretim artıyor fakat dolar bazlı hesaplandığı için diyelim kurlarda artış meydana geldi. Dışarıda işte bir kırılganlığınız var, üretim arttırdığınızda cari açınız arttı ama bir taraftan da kurlarda artış oldu. Yani o işte cari açık finanse edilmesi konusundaki kırılganlık diyelim. Kurlarda artış olduğunda ürettiğiniz sonuçta TL bazlı üretiyorsunuz. Kur arttığında dolar bazlı üretiminiz bir şekilde ne yapıyor? Diyelim 2 birim arttırdıysanız belki dolar bazlı 0.5 birim artar. Dolayısıyla yani son Türkiye'de son aşağı yukarı 5-6 yıldır hani şeye baktığımızda yani o ilk başlardaki milli gelir, gayri safi milli hasılat kişi başı gelirdeki artış şimdi şey yapıyor, yerinde sayıyor. Yani hatta işte mesela 2019'daki kişi başı gelir geçen yıla göre daha şey düşük gelecek yani bu ülke ekonomik büyümedeki hem işte 0.5 oranındaki ekonomik büyüme, düşük büyüme beklentisi kurlarda diyelim hareketlilik oldu. Geçen sene yine kurlardaki hareketlilik dolar bazlı yani bunu unutmamak lazım. Üretim olsa bile dolar değer kazanacağı için hani çünkü TL üretiyorsunuz, dolar hesaplıyorsunuz ve dolar bazlı hesapladığınızda dolar karşılığı değeri azalacağı için kişi başı gelirde çok bir hatta azalış var mesela 2019'da 2018'e göre. Geçen yıl 9.632 dolardı. İşte bu sene yani 9.000 civarlarında diyelim bekleniyor. Bu da yani sizin hem üretim yapmanız lazım, üretiminizi arttırmanız lazım. Diğer taraftan da dolar bazlı hesaplandığı için kurunuzun da çok şey olmaması gerekir. Yani TL'nizin ya da yerel paranızın çok değer kaybetmemesi gerekiyor. Yani iki tarafta da iyileşme olması lazım. Ya belki kur yerinde sayar ama üretimi artırırsınız. Evet. O zaman evet yani hani hem gayri safi milli hasıla artar hem de dolayısıyla hani nüfusa böldüğünüzde yüksek miktardaki gayri safi milli hasıla kişi başı gelirdi. Bu anlamda bir artış olur.
Kişi başına evet hocam.
Evet yani bu artış yalnız hani klasik anlamdaki bir üretim artışı olarak da bakmamak lazım. İşte ihracatın değeri yüksek olacak, katma değerli üretim olacak. Teknolojik değer üreteceksiniz. Yani bir girdi bir koyacaksınız, belki beş alacaksınız. Yani verimli evet, olacak. Dışarıda ithalatınızı azaltıp burada üretim yapmanız lazım. Yani ithal ettiğiniz birçok ürünü belki burada üretmeniz lazım. Yani üretim yapısında da belki onu belki şimdi daha detaylı belki konuşmak gerekiyor. Hı hı. Yani üretim yapısında bu anlamda değişiklik olması gerekiyor. Tabii bir de bu kişi başı gelir ya da satın alma gücü paritesi aslında şey de belli, belki onu da konuşacağız. Yani insani gelişme hı hı. endeksleri hesaplanıyor uluslararası anlamda. Hı hı. Bunlar için de yani insani gelişme endeksini hesaplanırken de hem bu satın alma gücü hem işte ülkedeki üretim ve diğer faktör endeksler hesaplanmasında bu hani üretim gücü, satın alma gücü, kişi başı gelir bu anlamda hı hı. önemli faktörler olarak öne çıkıyor.
Merak edilen bir diğer husus da şimdi az önce belirttiniz. Kişi başı geliri, kişi başına düşen geliri artırmanın yolları konusunda üretim dediniz.
Evet.
Üretimi artırmak dediniz başlıca. İlkin dediniz. Üretimi tabii. artıracağız. Ama sadece üretimi artırmak da yetmiyor.
Yetmiyor tabii.
Dediniz. Peki başka ne tür girişimlerde bulunmak lazım? Neler
tabii, üretimi,
yapmak lazım?
Üretimi artırmak gerekiyor ama hani sadece üretimi artırmak demekle kalmıyor.
Onun haricinde
evet.
de.
Yani üretimin daha katma değeri yüksek üretimin
durup
yapılması.
Dururken üretim hani
yani geleneksel üretimden evet. artık vazgeçmemiz evet. gerekiyor açıkçası.
Evet.
Türkiye olarak
geleneksel
üretimden.
Daha yeni farklı üretim tarzları var, metotları
tabii,
var.
Tabii teknoloji temelli üretimden bahsediyoruz artık. Sanayi 4.0'dan bahsediyoruz.
Sanayi 4.0'dan bahsediyoruz.
Evet.
Nedir o?
Sanayi 4.0 aslında yani çok böyle bir yayına yayabildiğimiz kadar bir geniş bir konu ama teknoloji tabanlı yani işte nesnelerin interneti dediğimiz makinaların birbiriyle konuşabilmesi insanı artık
yapay
bir
zekalı.
Kenara tam olarak yapay zeka değil 5 aslında yapay zeka ifade ediyor ama 4'te biraz daha otonomun ön plana çıkması, işte insanların bir nebze de olsa devre dışı bırakılması aslında yine insana ihtiyaç olacak ama burada da insanın niteliğinin arttırılması bundan bahsediyor olacağız. Daha
hala
nitelikli.
Üretimdeyiz ama yani üretim evet. şeklini tabii, değiştirmemiz tabii. gerekiyor evet. dedik. Yani üretimin haricinde neler yapılması
evet.
gerekiyor?
Üretimin haricinde neler yapılması gerekiyor? İnsani gelişme endeksi hem büyümede hem kalkınmada oldukça önemli.
Yani üretim yanında üretimi yapanların da niteliğini değiştirmesi lazım.
Evet. Beşeri
sermayenin yani. Bu çok önemli.
Niteliğinin arttırılması gerekiyor.
Şimdi şart mı diyeceğiz?
Abi şu anda mesela hani eskiden iş gücü diyorduk, işte çalışanlar diyorduk. Şimdi nitelikli çalışan diyoruz. Yani daha işte verimli çalışan, daha işte teknolojik diyelim Ar-Ge'de çalışan, daha çok üreten, daha katma değerli işte üretim.
Bazı gömlek renklerinin daha mı fazlalaşması lazım? Bazı gömlek yakı, beyaz yakı,
fazlalaşması, fazlalaşması değil de mavi yakanın silinmesi.
Ortadan
giderek,
kalkması.
Giderek silinmesi evet mavi yakanın. Ha. Ya mavi ve beyaz yakanın yakınlaşması aslında şey gri yakanın ortaya çıkması ya da metal yakanın ortaya çıkması.
Metal yaka yani. Yeni yaka yani.
Yeni yaka.
Belki.
Evet. Evet. Çünkü artık işveren o eski alışkanlıklarla üretim yapmıyor. Özellikle büyük ölçekli firmalar.
Zaten yapmaması gerektiğini de evet. az önce söyledik değil mi?
Teknoloji temelli yani teknolojik makinelerle siz üretim yapıyorsanız eski çalıştırdığınız o mavi yakalar hatta beyaz yakalarda bir şekilde niteliklerinin dönüşmesi gerekiyor. Yani o makinelerle konuşabilmesi gerekiyor çalıştırdığınız insanların. Yani burada atıyorum en ufak bir işte kaynakçı bir fabrikada kaynak yapan bir usta. Bunun da işte dijital makinelerle kaynak yapılabilmesi öngörülüyor ki yapan firmalar da var. Bunun dışında nedir işte boya yapması, bir mavi yakalının eline işte o boya makinesini alıp boyaması değil de belki daha farklı bir üretim şekliyle, iş yapış şekilleriyle birlikte daha farklı bir manzaranın ortaya çıkmasını
söyleyebiliriz. Ne demiştik bu duruma? Beşeri Bir şey demiştik az önce, bir
beşeri sermaye.
Beşeri sermaye mi demiştik?
İnsan, yani insanı temel alan, aslında insanın niteliğini arttıran aşamalar. Şu anda içerisinden geçtiğimiz dönüşüm aslında. Bahsedeceğim diğer şey aslında insani gelişme endeksi. Şöyle ki UNDP'nin yayınladığı bir rapor, ya yani bir endeks bu. İnsani gelişme endeksi. İşte öncesinde Amartya Sen'in, ya yani tarihine biraz bakacak olsa biraz sıkıcı ama Amartya Sen tarafından aslında ortaya çıkan bir durum. UNDP tarafından ortaya çıkarılan, hazırlanan insani gelişme endeksi raporundan biraz bahsedelim. Diğer yıllara göre bu sene başlık, yani raporun başlığı anlamında da nelerin değiştiğini aslında az çok görebiliyoruz. 21. yüzyılda insani gelişmedeki eşitsizlikler başlığı altında bu raporu çıkardı UNDP. Türkiye için sevindiren gelişmeler olduğunu ifade edebiliriz. Dediğim gibi diğer raporlardan farklı olarak o mahrumiyet olarak ifade ediliyor. Temel ihtiyaçların karşılanması. Ama bunun yanı sıra yeni nesil eşitsizliklerin de ortaya çıktığını, yani aslında yeni eşitsizlikte yeni bileşenlerin ortaya çıktığını ifade ediyor bu rapor. Daha sonra belki detaylı olarak ifade ederiz bunları. Ama Türkiye açısından sevindirici haberlerinde olduğunu söyleyebiliriz raporda. Yıllar itibariyle bakıldığında Türkiye'nin insani gelişme karnesine özellikle 1990 ve 2018 yılları arasında insan gelişme endeksi, İGE dediğimiz endeks, %39.4'lük bir artışla 0.806'ya yükselmiştir. Bu 0.806'yı şöyle ifade edebiliriz. Bu rakamlar 0 ile 1 arasındaki değerlerden ifade ediliyor. 1'e yaklaşıldığında eşitsizliğin azaldığını, sıfıra yaklaşıldığında da eşitsizliğin arttığını söyleyebiliriz. 90 ile 2018 yılında 39.4'lük bir artıştan bahsettik. 2000 ile 2018 yılındaki artıştan bahsedersek eğer, buradaki artış da %23'lük bir artış. Yani 2000'li yıllarda insani gelişme endeksimiz bizim 0.655 iken artık 0.2018 yılında 0.806'ya yükseldiğini söyleyebiliriz. Ortalama bir artışa değinecek olursak, toplam 18 yılda insan gelişme endeksimiz 1/4 oranında artış göstermiş.
Evet. İsterseniz burada bir virgül koyalım. Küçücük bir ara verelim, soluklanalım, ardından da devam edelim. Evet. Efendim, birlikteliğimiz ekonomi gündemi sürüyor konuklarımızla ve konuklarımızla dedim. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Erdal Tanas Karagöl ve yine aynı üniversiteden Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden araştırma görevlisi Sayın Didem Koca ile sohbetimiz devam ediyor. Kişi başı gelirini arttırmanın yolları demiştik. Üretim dedik öncelikle. Ardından beşeri sermaye dedik ve sonrasında da insani gelişmeden bahsettik. Ve insani gelişme sonrasında da mutlaka başka koşullarda vardır düşüncesiyle devam edelim, değil mi? Artırmanın yolları.
İnsani gelişme endeksini biraz detaylı olarak ifade edeyim. Yani ne demek insani gelişme endeksi?
Belki şöyle de hani bağlantı kurmak gerekiyor. Şimdi biz az önce kişi başı gelirden bahsettik. Bir de satın alma gücünden. Şimdi insani gelişme endeksleri ya da işte bunu tamamlayan bir de bazı endeksler var. Şimdi bu endekslerde ya da insani gelişmede yalnız para yok. Yani kişi başı gelir ve yani gelişme endeksi arasında çok böyle bir ilişki de gözükmüyor. Çünkü orada parasal yaklaşımın dışında birçok diyelim faktörler var. İşte yani eğitim var, diyelim sağlık var, yaşam beklentisi var. Yani birçok diyelim faktör var. O yüzden yani şeye bak, üretim açısından, üretim kapasitesi açısından ülkenin genel diyelim gidişi hakkında belki kişi başı gelir iyi bir gösterge. Fakat uluslararası karşılaştırmalarda ya da insani gelişme endeksinden bahsederken ya da onu oluşturan işte eğitim, sağlık, yaşam beklentisi, yani diğer endekslerde, faktörlerden bahsederken de satın alma gücü paritesinin yani bu anlamda bu endeksleri açıklamada çok daha belki önemli olduğunu görebiliyoruz. Evet, ve evet. Yani o
hani, bileşenler arası söyleyebiliriz. Evet. Bundan önce bunu detaylı olarak da ifade etmek istiyorum ama Türkiye'nin, bu çok önemli, Türkiye İnsan Gelişme Endeksi sıralaması yüksek insani gelişmiş ülkeler arasında o kategoride yer alıyordu ve sıralaması da 189 ülke arasında 64'tü. Son açıklanan raporla birlikte artık biz o kategoriden çıktık ve çok yüksek insan gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alıyoruz artık.
Orada alınan gelirde satın alma gücü paritesi hesaplanan gelirle
yapılıyor, düzenleniyor. Ve Türkiye'nin sıralaması burada 189 ülke arasında 59. yerde, sıralamada yer alıyor. Bu bileşenlere baktığımız zaman, yani insan gelişme endeksi ne, hangi bileşenlerle bunlar hesaplanıyor, bunlar arasında doğuşta beklenen yaşam süresi var, beklenen öğrenim süresi var, ortalama öğrenim süresi var, kişi başına düşen gayri safi milli hasıla var ve hepsiyle birlikte hocamın da söylediği gibi satın alma gücü paritesine göre hesaplanan şeyle ifade edebiliyoruz bunu ve hepsiyle birlikte insani gelişme endeksini hesaplıyor UNDP. Türkiye'nin bu tabloya baktığımız zaman Türkiye'nin geçirmiş olduğu evreler aslında çok net bir şekilde görülebiliyor. Özellikle işte 90'lar, 2000'ler ve 2018'ler arasında bir kıyaslama yapacak olursak en önemlisi, en birincisi mesela doğuşta beklenen yaşam süresi. 90'lı yıllarda bu süre 64.3'müş. 2010'lu yıllara gelindiğinde 74.5'e çıkmış. Ve şu anda yani 2018 yılında 77.4 bir insanın ortalama ömrü Türkiye'de.
Kadın erkek?
Farklılaşıyor tabii. Kadın erkek farklılaşıyor. Beklenen öğrenim süresi de yine muazzam şekilde artmış olduğunu söyleyebiliriz. 90'lı yıllarda 8.9 yılken 2000'li yıl, 2010'lu yıllarda 13.8'e yükselmiş ve 2018 yılında 90'lı yıllardan beri neredeyse iki kat artmış, 16.4 yıl olmuş.
Bunun başka dışında, faktörler var mı bunun dışında? Yani daha önce de ondan bahsetmek istemiştim aslında. Üretim yapacağız. Hı hı. Çalışanlarımızı daha da bilgilendireceğiz.
Nitelikli
daha
çalışanlar,
nitelikli çalışanlar ortaya çıkaracağız. Belki birkaç işi yapan aynı çalışanların fazlalaşması gerekecek. Evet. Tabii. Bununla birlikte insani gelişme dedik.
Hı hı. Ya bu önemli, çünkü bu eğitim, sağlıkla ilgili, hepsiyle ilgili, yaşam beklentisiyle ilgili.
Evet.
Tabii esas olarak da yani dönüp dolaşıyoruz. Yani o ekonomik, yani bunlar diyelim ekonomide kullanılan girdi gibi bakarsak, esas olarak ekonominin yapısının değişmesi ya da işte tasarruf eksikliği varsa tasarrufları artırmanın yolunu bulmanız gerekir. Çünkü tasarrufunuzun eksik olması daha az yatırım demek, daha az üretim demek. Tasarrufunuzun düşük olması demek dışarıdaki tasarrufa, dışarıdaki paraya daha çok ihtiyacınız olması demek. Yani dış kaynağa bağımlı olmanız gelir. Dolayısıyla hani dış kaynaklara bağımlı olduğunuzda para gelmediğinde ne oluyor? İşte burada bir tane diyelim kur şoku olduğunda, dolar yükseldiğinde yani ürettiğiniz üretimde çok anlamı olmayabilir. Yani işte dolar bazlı değeri düştüğünde kişi başı gelir artacağına azalabilir. Yine hani orada düzeltme yapmak lazım. Hep söylüyoruz işte diyelim enerjide bağımlılık var, onu düşürmek gerekiyor. Çünkü yüksek miktarlardaki enerji bağımlılığı faturası uzun sürdürülebilir bir şey değil. Çünkü her yıl diyelim işte bir ara 60 milyar dolarlık bir enerji faturamız vardı. Şu anda ekonomi biraz daraldı, küçüldü. Yine de 42 milyar dolardan bahsediyoruz. Ama maliyeti var, yani ekonomi küçültüyorsunuz, enerji faturasını azaltıyorsunuz. Ama ekonomi büyürken enerji faturası da büyüyor ve bu da sonuçta hani bu alanda düzeltme yapmanız gerekiyor. Diğer taraftan diyelim işte ekonomi büyürken de sizin şeye vermeniz lazım. Fazla vermeniz lazım. Biz diyelim ekonomi büyütürken bizim dış ticaret açımız artıyor, cari açımız artıyor. Yani hani ya cari açık azalacak, üretim azalacak, yani o tercihiniz var, ya da cari açık artarken üretiminiz de artması gerekir. Ama o problemli olduğu için genelde ne yapıyoruz? Ekonomi daraltıp küçültüp cari açığı da küçültüyoruz. Dolayısıyla yani Türkiye'nin büyümesi için ya da işte kişi başı gelirini arttırması için ya da işte yüksek gelirli ekonomiler içerisine girmesi için bu yapısal sorunlar, hani hep yapısal diyoruz ya, hani üretimle ilgili, ithalatla ilgili, enerjiyle ilgili, işte nitelikle ilgili, iş gücünün verimliliğiyle ilgili, yani birçok faktör var aslında. Hani kalem kalem baktığımızda hani hangi alanda düzeltme yapmamız gerekir diye baktığımızda aslında kalemler belli, yani buralarda bir şekilde düzeltme yapmak gerekir. Bunlar bazen kısa süreli yapabileceğim bazı şeyler vardır. Bazen de hani üretim, işte biz yıllarca diyelim işte Ar-Ge yapıyoruz. Ar-Ge'nin milli gelir içerisindeki payı halen %1 seviyelerinde.
Değil mi? Araştırma, geliştirme dediğimiz.
Evet, Ar-Ge dediğimiz. Hadi artıralım gayri safi milli hasılanın %2-3'ü yapalım denildiğinde de olmuyor yani. Hani ona kaynak lazım, ona uzman lazım.
Hocam bizim kişi başına düşen gelirimiz artmalı mı?
Artmalı tabii.
Artmalı.
Yani, evet.
Bunu artırmak için öncelikle üretimi mi artıracağız?
Üretimi artıracağız.
Fakat üretimi artırmak da tek çare değil.
Olmuyor. Niteliğini değiştireceğiz. Ekonominin yapısını değiştireceğiz. Daha nitelikli ürünler üretip satacağız. Evet. Yani artık hani ihracat yaptığımız ürünlerin diyelim işte katma değerini yükseltmemiz lazım. Yani şu anda artık miktar olarak değil de insanlar katma değerine bakıyor. Ya da işte sanayi ürünlerinin, ihracat ettiğimiz sanayi ürünlerinin teknoloji seviyesine baktığımızda yüksek teknoloji ürünlerin payı %4 seviyelerinde. Hani bu Avrupa ortalaması 18-19, Güney Kore %23-24. Dolayısıyla hani onlar diyelim 4 katı kadar, belki hani bizden daha 5 katı kadar, 6 katı kadar daha yüksek miktarlarda ihracat yapıyor. Yani sen bir birimlik ihracat gerçekleştirirken o 5 birim, 6 birim ihracat yapıyor ve bu neyi yapıyor? Ekonomik büyümeyi destekliyor. Daha yüksek miktarlarda işte gayri safi milli hasılaya ulaşmanı sağlıyor. İşte yani işte hep örnek veriyorlar ya, Güney Kore 1965'li yıllarda kişi başı geliri bizimkinin işte 3 katı daha az. Ama şu anda Güney Kore Türkiye'nin kişi başı gelirinden 3 katı daha fazla kişi başı geliri sahip. Bizim 9 bin civarlarında, Güney Kore'nin 27 bin dolar seviyesinde bir kişi başı geliri var. Yani aradaki farkı görüyorsunuz. Yani bugün gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülke arasındaki kişi başı geliri normalde işte belki birbirine yaklaşması gerekirken ya da işte gelişmiş ülkelerde ekonomi normalde bizim kadar büyümüyor. Avrupa'da çok düşük oranlarda, biz işte yüksek oranlarda büyüyoruz. Çin 6-7 büyüyoruz. Fakat kişi başı gelir anlamdaki o yüksek, evet, büyüme rakamlarına rağmen aradaki farkın da çok azalmadığını da görebiliyoruz.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Değerli dinleyicilerimiz, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Erdal Taras Karagöl danışmanımız ve bugünün konuğu Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden araştırma görevlisi Sayın Didem Kocaydı. Çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı önümüzdeki program tekrar birlikte olmak ümidiyle diyor ve ekonomi gündemi programını burada sonlandırıyoruz. Hoşça kalın.
Ekonomi gündemi.